Sevgili dinleyenler, merhabalar. Gazali Mektebi programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Büyük İslam Alimi Gazali'nin derin düşünceleri ve ilmi mirası üzerine odaklanacağız. Çok kıymetli Mehmet Büyükmutlu Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Efendim bu ikinci programımız bizim. Geçtiğimiz program ilk programdı. Dolayısıyla İmam Gazali'nin hayatını konuşmadan önce genel çerçevesiyle bir İslam alimi portresi çizelim istemiştik. Konumuz yarıda kalmıştı. Orada evet. Ben bir takım notlar tutmuştum. Epey bir not tuttum hatta. Onlardan bazılarını size aktarayım ve bu şekilde kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Cesaret, ilim adamında önemli vasıflardan biri olarak not edilmişti. Fedakarlık not edilmişti. Allah'tan korkmak bahsine değinmiştik. Hatta programın son bölümünde korku kelimesini de açmış, güzel bir açıklamada bulunmuştunuz. Bugün inşallah Suffe Meclisi'nden başladığımız geçen haftaki bölümde Suffe ehlinden başladığımız ilimlerin tasnifi konusuyla devam ettireceğimiz bir başlangıcımız olsun. Devamında yine bunu alim portresiyle besleyerek ilimlerin teşekkülünü ilerletelim istiyoruz hocam. Söz sizde, buyursunlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Teşekkür ederim Safa Bey. Geçtiğimiz hafta tam bahsettiğiniz gibi, yani özet çıkarmak gerekirse ifade ettiğiniz konular geçtiğimiz haftanın önemli başlıkları olmuştu. Bu hafta biraz daha ilimlerin tasnifi, Hicri 2. 3. asra kadarki dönem içerisinde, bu süreç içerisinde fıkıh ve tasavvuf ilimlerinin, sonrasında İslami fetihlerin artmasıyla beraber tercümelerin de hakeza İslami ilimler içerisine dahil olması, Müslüman toplumlar içerisinde Yunan felsefi eserlerin dahil olmasıyla beraber kelami meselelerin artması, İslam ulemasının kelami meselelere yaklaşımı, kaderci yaklaşımlar mesela, bunlar oldukça bariz unsurlar olarak karşımıza çıkıyor
hocam,
bu dönemde.
Hocam üst başlıklar harika. Birbirinden önemli ve güzel, fakat çokça da derin başlıklar. Bunları yavaş yavaş işlememiz daha güzel olur düşüncesindeyim. Ben şöyle bir ön soruyla başlasam müsaade eder misiniz? Şimdi İslam aliminin portresini çizmiştik biraz geçtiğimiz programda. Burada biraz daha devam edeceğiz buna. Suffe ehliyle alakalı ilk bölümde epey açıklamalarda bulunmuştunuz kıymetli hocam. Orada ilmi noktada, ilmi anlamda bir hareketlilik de söz konusu. İnsanlar Efendimizin Efemi Muhsin'inden İslami ilimleri tevarüz ediyorlar. Fakat teşekkül etmeme esasıyla de tam bugünkü öğreti içerisinde değerlendirilebilecek bir metot mu, gelenek mi, onu ayrıca konuşacağız inşallah. İlimlerin tasnifine doğru buradan bir ilerleyiş elde edeceğiz. Fakat öncesinde şunu sormak istiyorum. Özellikle Hicri 1. 2. 3. asırda, yani Gazali'ye doğru ilerlediğimiz süreçte alimlerin sosyal hayattaki rolü, toplum içerisindeki rolleri nelerdi? Hangi rolleri üstleniyorlardı? Bir alim denildiğinde toplumda bireylere ulaşma noktasında olsun, toplumun farklı katmanlarında olsun nasıl bir rolü üstlenirdi diye bir soru ile başlangıç yapalım dilerseniz hocam.
Teşekkür ederim. Oldukça önemli bir husus. Fakat burada şunu da belirtmek gerekiyor. Alim hiçbir zaman toplumdan bigane olmayan, yani masa başında ilim üretip topluma da bu yaşansın diye dikte etmeyen bir kimse. O dönemde bunu daha bariz bir şekilde görüyoruz. Hatta şöyle bir durum var. İlimler henüz tasnif edilmediğinden, yani ilim adamları branşlarına göre ayrılmadığı için bir müçtehit aynı zamanda kadı, aynı zamanda müfti. Yani kendisine hukuki bir mesele geldiği zaman bunu çözümleyen bir hakim rolünü üstleniyor. Aynı kişi şer'i bir mesele geldiğinde, ibadetlerle alakalı bir konu kendisine tevdi edildiğinde bununla alakalı fetvasını da verebiliyor. Aynı zamanda bu kimseler hem kadı hem de müftü olarak görev icra eden bu alim kişi içtihat ehliyetine haiz olduğu için, içtihat yapabilecek ilmi altyapıyı sağladığı, temin ettiği için İslami birikimden hareketle, kitap ve sünnetten istidlal ile içtihat da yapabiliyor. Bu aynı birden farklı vazifeyi tek bir şahısta mezceden, bir araya getiren, bu ilim portresine haiz olan kimse toplumun içinde, yani toplumdan bigane değil. Bu Cemil Meriç'in ifadesiyle fil dişi kulesine çekilmek suretiyle topluma üretilsin, konuşulsun, müzakere edilsin diye tepeden bakan bir tavırla toplumdan kendisini soyutlamış, kendisini elitist bir jargonla tecrit etmiş, insanlara karışmaktan bigane olan bir sınıfta görmüyor kendisini. Bu sebeple mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Kufe'ye geldiği zaman İbn Mesud ile alakalı olarak Kuneyfun Mule'e ilmen, küçücük bir kap olmasına rağmen ilimle dolmuş bir kimse diyor. Hmm. Ve hatta öylesine bir durumu, öylesine bir ilmi mesaisi var ki İbn Mesud radıyallahu anh Efendimizin Kufe'de Hazreti Ömer yine bunu da görmezden gelemiyor ve neticesinde diyor ki Kufe'yi ilimle doldurmuş diyerek övüyor, tebcil ediyor. Bundan dolayı farklı görevler icra eden alim kimseler o dönem itibariyle bakıldığında ashab-ı kiram efendilerimiz, onların talebeleri sadedinde olan tabi'in radıyallahu anh efendilerimiz daha çok tefsir ve hadis gibi altyapıyı, ilmi altyapıyı haizler. Buradan artık fıkhi mesaileri arttıkça, ilmi mesaileri daha doğrusu arttıkça kelami meselelerle alakalı kendisine arz edilen bir husus olduğu zaman naklediyorlar. Fıkhi meseleler zaten o zamanlar daha çok revaçta. İçtihad edip fetvasını veriyorlar. Ve hukuki mesele geldiği zaman bunların fetvasını veriyorlar. Ancak mesela İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer kendisine kaderiye ile alakalı, kader meselesiyle alakalı kelami bir husus arz ediliyor. Son derece şiddetleniyor. Yani kaderle alakalı, iman edilmesi şeksiz şüphesiz kesin olan bir hususla alakalı bir durum kendisine nakledildiği zaman onlara benim selamımı gönderme, onlara benim selamımı söyleme diyerek bu konunun konuşulduğu merciye olan öfkesini ifade ediyor. Bundan dolayı ulema demiştir ki mesela selefin durumu ahkem, halefin durumuysa eslemdir. Yani. Şu şekilde selef uleması, ilk dönem ulemasının durumu kelami bir mesele, itikadi bir mesele, müteşabihat ile alakalı bir mesele geldiğinde külliyen teslimiyetçi bir yaklaşım içinde olmuştur. Ama artık durum tercümelerin artıp Yunan fikrinin ve buna benzer farklı kültürlerin etkileşimlerinden hareketle İslam kültürüne doğru mezci olduğu, dahil olduğu bir süreç söz konusu olduğunda teslimiyetçi bir yaklaşım İslami soruların ve sorunların arttığı bir dönemde cevap üretemiyor. İslam'ın aciz kalması, Müslümanların cevap üretememesi ve haşa İslam'ın her türlü soruya ve soruna cevap verememesi gibi bir itham ile karşı karşıya kaldığında durum değişiyor. Artık teslimiyetçi tavır, sorgulayıcı ve her türlü soru ve soruna cevap verici bir duruma doğru geçiyor. Bunu formülize etmek için ulema selefin durumu eslem, teslimiyetçidir. Halef yani sonraki ulemanın durumu ise ahkemdir, muhkemdir. Üretilen her bir soru veya ortaya çıkan her bir soruna muhkem şekilde cevap vermek şeklinde cereyan etmiştir diyor. Bunu şöyle ifade edebilir, somutlaştırabiliriz mesela. Ebu Hanife zamanında Küfe tabiri caizse hadis uydurmanın veya işte buna benzer farklı ihtilafların ve ithamların darphanesi gibi. Her türlü fitne, her türlü hadisle alakalı mesele, hadis uydurmacılar da başta olmak üzere son derece revaçta. Bu türlü bir durumun olduğu yerde Ebu Hanife ve sonrasındaki ulema veya İmam Maturidi gibi onların yetiştirdiği talebeler, İmam Eş'ari veya onların yetiştirdiği itikadi noktada altyapı sağlam olan kelam alimleri, bunlar teslimiyetçi bir tavra yaklaşıp ayet-i kerimede bu şekilde zikrediliyor. Biz bunun hikmetini sorgulamadan olduğu gibi iman ederiz. Sorularınıza da cevap verecek altyapımız yoktur dememişlerdir. En bariz olarak yedullah fevga evdihim. Allah Teala'nın eli onların eli üzerindedir denildiği zaman bunun bir kudret eli olduğu, Allah Teala'nın her şeyi kuşattığı veya mücessimenin kendisine delil olarak kullanabileceği innallaha istava alel arş, Allah Teala arşa istiva etmiştir şeklindeki ayet-i kerime bir mücessime veya bir müşebbihe gibi Allah Teala bir beşerin bir koltuğa nasıl oturursa o şekilde arşa, kürsüye oturmuştur gibi tefsir etmemiş. Burada bir kudretin olduğunu, bir mecazın olduğunu, künhünü Allah Teala'nın bilebileceğini, bununla beraber Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Peygamber'in hadis-i şeriflerde ifade ettiği kadarıyla bunların cevaplarını muhkem şekilde cevap vermiştir. Böyle bir süreç var. Baktığımız zaman toplayacak olursak tefsir, hadis merkezli müktesebat, fıkhi sorular, kelami meseleler veya sonradan kültür kaynaşması diyebileceğimiz unsurlardan hareketle bu minvalde fıkıh, tefsir, hadis, kelami ve itikadi meseleler o dönemde daha çok konuşulan meseleler. Ama yine 3. asra, 4. asra, özellikle 2. asra kadar bir kendisi müstakil bir ilim haline gelmiş fıkıhtan, müstakil bir ilim haline gelmiş kelamdan bahsetmek çok da mümkün değildir.
Mümkün değil. Peki hocam, modern bilim anlayışı ile İslam'ın ilim anlayışını mukayese edildiğinde ortaya ne çıkar diye bir soru sorsam size. Yani bilgiyi kullanmak ve bilgiden istifade etmek noktasında İslam'ın yaklaşımı nasıldır? İşte modern bilimin ya da bugünkü akademiyanın yaklaşımı nasıldır? Yaklaşım da demeyelim ama belki bir değerlendirme rica edebiliriz sizden. Çünkü bugün modern anlamda bilgiyi hakikaten kullanabilirsiniz. Yani bilgiyle para da kazanabilirsiniz. İnsanlara da dokunabilirsiniz. Ondan istifade de edebilirsiniz. Ama İslam'ın bilgiye yaklaşımı nasıldır diyelim ya da.
İslam'ın bilgiye yani ilme yaklaşımı Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönem itibariyle teşvik ettiği zaviyeden ortaya çıkıyor. Yani ilim tahsiliyle alakalı teşvikler çok fazla. İlim tahsil etmek için bir memlekete giden adım attığı sayısınca sevap kazanacağı. İlim tahsil ettiği süre zarfında bu kimseye meleklerin, gökteki kuşların, su içindeki balıkların kendisine dua edeceği, bu süre zarfında şayet vefat edecek, ömrünü ifade edecek olursa şehit olacağı gibi Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri zaviyesinden ilme bir teşvik var. Bu sebeple ilim tahsilinde dünyevi bir meşgale, dünyevi bir maksat söz konusu değil. Hatta ilmi dünyevi bir meşgale için, bir makam, bir mevki veya buna benzer şan şöhret için tahsil edecek olursa bununla alakalı hadis-i şeriflerde var olan ikazlar da söz konusu. Bundan dolayı ilim tahsil eden ulemamız doğuştan gelen melekesi varsa, sonradan edindiği müktesebatı varsa bunu her halükarda dünyevi bir mevki kazanmakla, yani ilim sonuç itibariyle ahiret için bile olsa dünyevi olarak ilim tahsil eden kimseye mutlak surette kazanımlar sağlıyor, temin ediyor. Mesela bizim programımızın ana aktörü olan İmam Gazali rahmetullahi aleyh Nizamiye Medresesi'nin baş hocası iken, yani günümüzdeki ifadesiyle belki rektörü iken henüz 38'li yaşlarda olmasına rağmen kendi döneminde Bağdat gibi ilmin merkezi olan bir başkentte, Nisabur gibi İmam Cüveynilerin olduğu bir yerde yetişip kendisi gibi ilim tahsil eden ve içtihat seviyesine belki ulaşmış birçok ulemadan temayüz edip, tefavuk edip böyle bir kendisini gösterebilecek surette parmakla gösterebilecek duruma geliyor. İmam Gazali neticesinde ilmin kendisine Nizamiye Medresesi gibi bir okulda, bir ekolde belki rektörlük gibi dersi ağımlık, baş müderrislik sağladığı bir zamanda dahi sorgulamasını devam ettirerek bütün her şeyini bırakarak inzivaya çekiliyor. Ben bu ilimleri diğer insanlar makam mevki elde etmek için okumasına rağmen okurlarken dünyevi bir makam mevki elde etmek için okumamam gerekiyor, okuyamazdım diyerek her şeyini bırakıyor. Sonra inzivaya çekiliyor. Uzun süren bir inziva döneminden sonra tamamıyla kazandıklarının hepsinin, yani ilmi olarak müktesebatının tamamının ahirete dönük olması gerektiğine dair bir neticeye vararak el etek çekiyor mesela. Dolayısıyla ulemanın İslami ilimler içerisindeki yaklaşımı daha çok ahirete dönük olması hasebiyledir. Bu şu demek değil, yani batıdakiler veya günümüz dünyasındakiler külliyen dünyevi bir makam mevki elde etmek için okumuşlardır. Veya filozofların tamamı hiçbirisi kendisini manen tatmin etmemek veya makam mevki için okumuşlardır sonucunu çıkarmaz. Ama biz şunu söyleyebiliriz ki İslam alimleri ve ulema arka planında Allah Teala'nın olmadığı hiçbir ilmi tahsis etmek istememişlerdir. Bu ilimlerin tasnifine de hakeza yansıyor. İlimlerin tasnifi diyoruz ama o şu şekilde ifade edebiliriz. Mevzuatul ulum dediğimiz hususu ilimlerin usulleri oluşmak suretiyle akli ilimlerin veya nakli ilimlerin birbirinden ayrılarak laboratuvar ilimlerinin formülüze edilmesi, akli ilimlerin kendine dair bir usulünün olması suretiyle psikolojinin, mesela psikoloji, sosyoloji veya buna benzer ilimler felsefeden neşet ediyor.
Dolayısıyla çok özür dilerim, bölmeyeceksem. Akli ve nakli ilimler dediniz mesela. Bunu biraz açmanızı rica edebilir miyim sizden? Akli ilim nedir, nakli ilim nedir? Yani akli ilim mantıkla, felsefeyle bağdaştırabileceğimiz bir şey. Ve nakli ilim de nakledilerek bir gelenek oluşarak tevarüz edilen bir ilim midir yani, diye mi anlaşılması lazım?
Evet, o şekilde. Yani akli ilimler dediğimiz daha çok içerisinde felsefenin girdiği. Felsefenin türettiği, psikoloji olsun, sosyoloji olsun, daha çok o ilimlerin, geometri olsun mesela bu ilimlerin daha çok konuşulduğu. Nakli ihtiyaç duymayan, ama nakli ilimler dediğimiz zaman başında bunun hadis-i şerif gelecektir mesela. Evet, bizim bildiğimiz manada. Dolayısıyla nakledilmesi bilmek suretiyle tevarüs eden, intikal eden, üzerine fikir istimal etmek suretiyle elde edilen ilimler daha çok anlayabiliriz. Hani teknik olarak pek fazla detaya girmeden anahtarı itibariyle.
Anladım. Buna ihtiyacımız var hocam. Zaman zaman sizden ve bazı kelimelerin karşılıklarını rica edeceğiz. Daha iyi anlayabilmek adına. Çünkü bazen işte okumuşuzdur, belki görmüşüzdür, biliyoruzdur. Fakat bu bağlamda konuşurken manasıyla çok buluşamayabiliyoruz. Bu noktada sizden yardım isteyeceğiz zaman zaman. Şimdiden affınıza sığınarak diyelim. İlimlerin tasnifi konusuna biraz devam edebiliriz hocam. İlimler.
O dönemde mesela Safa kardeşim, yaşanan bir tasavvuf var. Yaşanan bir fıkıh var. Yaşanan bir tefsir var. Yaşanan bir hadis var. Yani İslam ümmeti alimiyle, ulemasıyla olsun, avamıyla, halkıyla olsun öğrendiklerini rızaenillah yaşıyorlar. O yüzden çok fazla tasnif etmeye de pek fazla ihtiyaç olmuyor. Sonra işte bu özellikle İslam tarihi içerisinde Yunan felsefesinin ve kelami akımların dahil olmasıyla birlikte biraz daha ayrışmaya gittiğini, ayrışma ihtiyacı hasıl olduğunu. Çünkü bir ilmin, farz muhal, bir fıkhın bir tasavvufu karşılamadı. Veya bir tefsirin içerisindeki bazı spesifik meselelerin sadece tefsir ilmi içerisinde ele alınmasının mümkün olmadığı veya bir hadis içerisinde rical bilgisinin, yani tabakatıyla alakalı ravilerin, rivayet eden ravilerin şahsi ve ilmi bilgileriyle alakalı rical bilgisinin sadece o ilim içerisinde ele alınmasının mümkün olmadığı, farklı branşlarla da ele alınmasının kompozit halde gerektiği bir dönem söz konusu oluyor. O dönemde bütün belki de ilimlerin başını çeken yegane ilim diyebileceğimiz fıkıh var. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fıkhı tarif ederken, Hicri 2. asırda tarif ederken marifetün nefsi maleha ve ma aleyha diyor. Yani bir kimsenin lehinde ve aleyhinde olmayan, lehinde ve aleyhinde olan her şeyi bilmesidir. Fıkıh bir kimsenin lehinde ve aleyhinde olan her şeyi bilmesidir. Bu çok umumi bir tarif. Bizim bugünkü üzerinde durduğumuz fıkıhla örtüşmeyen, çok geniş, çok kuşatıcı, spesifik olmayan bir tarif.
Kişinin haklarını bilmesi gibi bir şey yani, bu değil mi?
Hem şimdi hak ve sorumluluklarını bilecek.
Anayasayı mesela bildiğin zaman diyorsun ki, bir olumsuzluk yaşadığın zaman, ya benim haklarım var kardeşim, ben falanca ülkenin vatandaşıyım, bana bunu yapamazsınız diyerek kendinizi savunabiliyorsunuz mesela. Ya da bir yanlış yapacağınız zaman, bu yasak, biz bu işte kuralı artık ihlal edemeyiz şeklinde bir yaklaşım. Din içinde fıkıh bu şekilde örneklem düzgün olur mu acaba?
Yani şöyle, fıkıh salt olarak bilmek değildir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fıkhı bilmek olarak tarif ediyor. Yani bir kimse bildiği herhangi bir şeyden tamamıyla mesul de olamaz, bir hak da elde edemez. Fıkıh somut olarak kişinin yaptığı veya yapmaması gerekirken yaptığı, yapması gerekirken yapmadığıyla hukuki olarak ilgilenir. Yani Ebu Hanife burada öyle bir tarif yapıyor ki, kişinin lehinde olan her bir şeyi sevap olarak getirmek noktasında bilmesi, aleyhinde olan günah elde edebileceği veya günaha götürecek şeylerden sakınması diye çok umumi bir tarif yapıyor. Sonraki ulema bu tarifi tamamen daraltmak suretiyle amele döküyor. Bilmekle beraber amele yansıtmasıdır diyor. Yani kişi herhangi bir kimsenin malına zarar vermenin kötü olduğunu, aynı zamanda günah olduğunu bilir. Ama bu fiili yapmadığı müddetçe mesul değildir. Kişi bu bilgisini fiile döktüğü zaman artık mesuldür. Hukuki olarak bunun bir karşılığı dünyevi olarak da vardır, uhrevi olarak da vardır. Evet. Ebu Hanife bu ayrım yapmaksızın umumi bir tarif yapıyor. Bu neye yansıyacak peki Safa kardeşim? Tasavvufa yansıyacak. Şöyle ki, tasavvuf dediğimiz olgu, yani İmam Gazali'ye kısmen giriş yapmak gerekirse belki, tasavvuf dediğimiz olgu fıkhın muhtevası içerisinde ele alınan bir olgu. Yani bir kimse şer'i olarak yapması gerekenleri biliyor, yapmaması gerekenlerden sakınıyorsa, Müslümanca bir hayat yaşıyorsa şayet, bu aynı zamanda mutasavvıftır. Ve o zaman, o dönem itibariyle adı konulmuş bir tasavvuf yok. Hicri 2. asırlarda baktığımız zaman. Neden yok? Çünkü tasavvuf dediğimiz Müslümanca yaşama, Allah Teala'nın koyduğu sınırlara riayet etmek suretiyle Müslümanca yaşama zaten hayatın bir parçası haline gelmiş. İnsanların bunun adına tasavvuf demesine ihtiyaç yok. Ne zaman ki bu olgu, yani bu hassasiyet, ahiret merkezli dünya hayatını ve yaşamını idame ettirme olgusu insanların zihninden dünyevi gailelerle uzaklaşmaya başlıyor, artık adına kitab-ı züh dediğimiz eserlerin yazılması, tasavvuf dediğimiz, yani sizin varoluş maksadınız, fıkhı öğrenme sebebiniz, şeriatı bilme gayeniz, ahiret merkezli yaşama zorunluluğunuzdan dolayıdır.
Evet, yani insanlar unutmaya başladığı anda böyle bir şey vardı, insanlar unutmayın, böyle bir yaşantı var denilme ihtiyacı hissediliyor.
Tabii teorik
diye
olarak konuşulmaya başlıyor. Mesela dönem itibariyle hayatın ahiret merkezli olmaktan çıkıp dünyevi merkezli olmasına dönüşmesinin somut bir örneği olarak fıkıhta şöyle bir durum vardır mesela. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh döneminde şahitlik yapacak olan kimselerin günümüzde GBT deniyor biliyorsunuz. Evet. Yani kişinin şahsi olarak herhangi bir suça irtikap etmiş mi etmemiş mi siciline bakılıyor. Adli sicil kaydı isteniyor bazen. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh zamanında şahitlik yapacak olan kimselerin tezkiyetü şuhud dediğimiz herhangi bir GBT'si, adli sicilinin olup olmadığının sorgulanması, kişinin kendi beyanının ötesinde hasıl kelam sorgulanmasına ihtiyaç duyulmuyordu. Herhangi bir kimse, yani, herhangi bir konuda şahitlik yapacaksa bu şahidin adli sicil kaydı istenmiyordu. GBT'si yapılmıyordu. Bu adam bakıldığında zahir herhangi bir suçu irtikap etmiş mi etmemiş. İtimat ediliyordu. Bu imamen,
mağduriyet doğurmuyor muydu?
Mağduriyet doğurmuyordu. İmamen dönemine geçtiğimizde ki imamen dediğimiz Ebu Hanife'nin iki önemli talebesi. Evet. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh ve İmam Muhammed rahmetullahi aleyh. Onlar dönemine geçtiğimiz zaman yani bu çok uzun bir süre değil. Bir asır bile olmamıştır belki. 10-15 belki 20 sene sonrasında. İmamen diyorlar ki Ebu Yusuf'la İmam Muhammed şahitlik yapacak olan kimsenin artık GBT'si yani adli sicilinin herhangi bir suçu irtikap edip etmediğinin şahitliğe mani bir durum olup olmadığını sorgulanması gerekiyor diye bir hüküm çıkarıyor. Bunu niçin söylüyorum? Şundan dolayı Ebu Hanife'nin zamanında insanların dünyevi gailesi, dünyevi meşgalesi veya yalan beyan vermesi şahitliğe mani olacak durumların olması çok fazla mümkün değil. Çok fazla yok daha doğrusu. İnsanlar arı duru safi bir Müslümanlık yaşıyor. Zaman geçip durumlar değişip dünyevi meşgaleler ön planda durdukça insanların meseleye bakış değişiyor. İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf da diyor ki ya zaman Ebu Hanife'nin durumundaki dönemindeki gibi safi bir zaman değil. Günümüzü yaşayan insanların suçu irtikap etmesi veya şahitliğe mani durumlarla karşı karşıya olması muhtemeldir. Bundan dolayı şahitlik yapacak kimselerden adli bir suça karışıp karışmadığı, adli bir vakaya bulaşıp bulaşmadığı, arka planda şahitliğe mani olacak bir durumun olup olmadığı sorgulanması gerekir ki mağduriyet doğmasın diye bir fetva veriyor. Bu tasavvuf işte kavramsal olarak tasavvufun ortaya çıkma zorunluluğu ve fıkıhtan ayrılma dönemini de yansıyor.
Yani burada toplumsal olarak bir değişme var ve bu değişmeyle birlikte alimler de oturup bu toplumsal değişimi görüyorlar, tespit ediyorlar ve yeni toplumun, toplumun reaksiyon gösterdiği konuların belki takip edilmesiyle artık hukukta da, fıkıhta da yeni bir zemin arayışına gidiyorlar ve mağduriyet yaşanmaması için, en doğru şekilde karar verilebilmesi için, en az mağduriyetin yaşanabilmesi için fıkhi görüşlerini, hocalarının fıkhi görüşlerini değiştiriyorlar.
Evet.
Çünkü bir asır gibi bir zaman geçmiş. Aslında çok fazla değil. O kadar
bir asır bile yok.
Pardon.
Bir asır bile yok hatta.
İşte ne kadar? 30 yıl diyelim belki. 40 yıl. Neyse
en artık. Fazla belki.
Yani o kadar bir zaman zarfında bu değişim daha görülür hale geliyor ve güncelleme gerekiyor
tabii,
orada.
Ebu Hanife'nin içtihat yaptığı zamanlarda böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Ebu Hanife vefat ediyor. İmameyn'in içtihat yapıp fetva verdiği zamanlarda ise artık şahitlerin arka plandaki sorgulamaların yapılması mütedavel hale geliyor, yaygın hale geliyor yani.
Şimdi yani aslında çok geniş de bir soru. Bu bahsedilen olaylar hangi coğrafya etrafında genişliyor, gelişiyor diye sorayım hocam.
Şimdi söz konusu olan mezhep Hanefi mezhebi daha Hanefi çok mezhebi. Ama bunların genel olarak bakıldığı zaman yaşandığı coğrafya İslam ülkelerin olduğu, İslami fetihlerin olduğu coğrafya. Bağdat, Küfe, Mısır. Diğer tarafta işte Riyad yani Cidde bölgesi o yarımadanın olduğu yerlerin tamamı buralarda daha çok cereyan ediyor. Çünkü İslami ilimlerde mezhepler dediğimiz, kelami meseleler dediğimiz meseleler daha çok bu bölgelerde ele alınıyor. Bu bölgelerde konuşuluyor. O yüzden mezheplerin teşekkülü, İslami ilimlerin neşvü nema bulması, ana meselelerin konuşulması daha çok İslami merkezlerin, başkentlerin olduğu yerlerde cereyan ediyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. İslami başkentlerde yani İslami merkezlerde ilme oldukça önem veren Abbasi halifeleri var. İlme teşvik etme babında olsun, ulemaya sahip çıkma noktasında olsun, bu kimselerin ilim tahsil eden kimselere maddi ve manevi destek verme noktasında olsun oluşturduğu maddi imkanlar var. Dolayısıyla bu imkanlar açıldıkça, bu kimselere meydan bırakıldıkça yani ders yapabilecekleri alanından tutun öğrencilerin okurken maddi manada desteklenmesine varıncaya kadar ulemanın hakeza maişet derdinden kurtulup zihnen ev geçindireceğim vesaire yapacağım gibi gayelerden zihnen kurtulup kendisini tamamıyla ilme verdiği yerlerde ilmi teşekkül daha fazla oluyor.
Orada bereketli bir ortam.
Tabii bereketli bir süreç oluyor yani.
Fakat, himaye etme yönü var, çok özür diliyorum hocam. Özellikle devlet yöneticilerinin himaye etme yönü çok güçlü o dönemlerde.
Abbasilerde.
Baskın olarak görünüyor. Hatta İhsan Fazlıoğlu'nun bir konuşmasını dinledim. Orada Gazali ile alakalı. Gazali diyor Selçukluların resmi düşünürüdür diye bir cümle kullanıyor mesela. Evet, yani işte yani. Nizamül Mülk Sultan, üçüncü kişi de Gazali'dir diyor. Yani bu aslında çok
Gazali
dehşet bir yaklaşım biçimi ve şey olarak da söylüyor bunu, hani kazanç numarayı maddi anlamda da bunu diyor, öyle düşünün diyor. Hani sıradan bir şey değil diyor, medrese hocalığı ya da medrese müdürlüğü değil diyor. Maddi olarak da çok güçlü bir konumda, manevi olarak da çok güçlü bir konumda diyor, bürokratik olarak da çok güçlü bir konumda diye orada tavsif etmiş mesela.
Yani
çok
elhamd büyük doğrudur. Bir... Şöyle bir durum var. İmam Gazali dönüşüm geçireceği, zihnen bu dönüşüm zihninde sürekli var. Hatta kendi El-Mülk Hizmet Dalal'da ifade ederken, benim için artık bu işleri bırakıp inzivaya çekilip varoluşumu sorgulamam bir ihtiyar idi. Yani isteğe bağlı bir durumdu. Beni buna mecbur eden bir şey yoktu. Ama artık İmam Gazali ilerleyen yıllarda elden ayaktan kesilip kendisini ifade edemeyecek, tek kelime konuşamayacak durumda bir hastalığa yakalanıyor. Orada diyor ki kendisini anlatırken İmam Gazali, bu benim için artık ihtiyari iken ızdırari bir duruma geldi. Mecburi bir noktaya geldi. Allah Teala'nın bana ettiği ikramlardan bir tanesidir. Çünkü ben şeytana uyuyordum. Bugün yarın, bugün yarın derken bu zaman işi ıskalıyordum.
Ve gençliğimde bir kez denedim, olmadı gibi bir şey de var sanki.
Evet, yani teşebbüs ediyor fakat çok fazla bir karşılığı olmuyor. Şunu diyeceğim, İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu dönüşüm ya, devlet merkezli meseleye bakışıyla alakalı veya devlete destek sağlaması dediniz az önce. Maddi olarak da olsun, manevi olarak da olsun devletin bir desteği olduğunu naklettiniz. İmam Gazali ilerleyen süreçlerde Hazreti İbrahim'in makamının olduğu camide, Halilurrahman Camii olması lazım, Gazze'de yani Kudüs'te bulunan, orada yemin ediyor. Artık hiçbir devlet ricaliyle görüşmeyeceğim, devlet adına hiçbir şey yapmayacağım diye yemin ediyor. Söz veriyor kendi kendisine. Nitekim ilerleyen yıllarında, ahir ömründe kendisine Nizamiye Medresesi'nde inzivaya çekilip o El-Mülk Hizmet Dalal'ı yazıp arkasından tasavvufa yönelip bütün makam mevkiyi bir elinin tersiyle kenara ittikten sonra yine kendisine hatırını kıramayacağı bir kimseden Nizamiye Medresesi'nde baş hocalık teklifi gelince reddediyor, gitmek istemiyor. Dolayısıyla İmam Gazali, hani az önce bahsettiğiniz şekliyle, devlete hani o dönemde Fatimilerin açtığı bir Ezher Üniversitesi var. Şia merkezli bir dejenerasyon var. İslam ümmetinin içerisine askeri kılıçla, askeri müdahaleyle olmasa bile fikri olarak dahil edilmeye çalışılan bir erozyon var. İslami akildeyi sarsmaya çalışan bir durum söz konusu. Buna mukabil refleks olarak Nizamiye Medresesi, yani Nizamül Mülk'ün başını çektiği ve onun riyasetiyle kurulan Nizamiye Medreseleri, Ehl-i Sünnet'i, yani devlet propagandası yapan bir okuldur diyemeyiz oraya. Fakat devletin ana damarını besleyen bir düşünce var, Ehl-i Sünnet akidesi. O sarsıldığı zaman hani devlete ebed müddet diyebileceğimiz bir sürecin de sonuna gelinecek. Yani sen ne kadar askeri imkanlara, maddi imkanlara sahip olursan ol, akidevi olarak senin toplumun yozlaşmışsa, senin akideni paylaşmıyorsa, ya sen devlet politikanı değiştireceksin ki yıkılmaktır bu, ya da buna dair gelen tehlikeyi, nasıl askeri bir tehlike geldiğinde izale ediyorsan, refleks gösterip mukavemet gösteriyorsan, aynı şekilde buna mukavemet göstereceksin.
Fikri olarak.
Gazali burada hem devlete destek veriyor, fikri olarak Ehl-i Sünnet'i tahkim edecek nitelikte ilmi birikimini ortaya koyuyor. Yani devlete destek veriyor derken, devletin bütün kanallarını kendi menfaati için kullanıyor demek değil. Böyle bir şey itham olur, yanlış bir ifade olur. Evet. İmam Gazali devlette dersi âmlık yaparken, Nizamiye Medresesi'nde baş hocalık yaparken fikri olarak ortaya koyduğu birikim devletin idame ve idare politikasına destek veriyor. Devlet de buna mukabil Gazali'ye sahip çıkıyor.
Tabii. Yani aslında şöyle, Gazali'nin Selçuklu Devleti'ndeki, devlet nezdindeki kıymeti devletin gücüyle birleştiğinde, Gazali bir hükümde bulunduğunda, bir kitap yazdığında, bir eleştiride bulunduğunda o devlet kanalıyla, bakın bizim işte devletin resmi düşünürü demişti ya İhsan Hoca.
Evet.
Selçuklu Devleti devletinin gözdesi bir isim bir şey söylediğinde dolayısıyla devletler düzeyinde öneme sahip, önemi haiz bir cümle de oluyor aynı zamanda. Galiba o kasıtla sahip çıkmıştır da diyebiliriz.
Hem böyle hem Gazali gibi bir kimse, aynı zamanda halkın içinde olan bir kimse. Az önce en başta sorduğun sorunun cevabı aslında bu. Gazali her ne kadar devletin en önemli medresesinde veya kurumunda ders veriyor olsa da halktan kopuk bir portre yansıtmıyor. Gazali gibi bir kimsenin verdiği bir hüküm, ortaya koyduğu bir eser, hı hı, yaptığı bir çalışma halk nezdinde karşılığı olduğundan dolayı bu aynı zamanda halkın devlete bakışını da etkiliyor.
Tabii.
Çünkü Nizami Medresesi'nin varlık sebebi salt olarak devletin bir askeri üssü gibi konumlandırılamaz, değerlendirilemez. Hı hı. Yani Nizami Medresesi askeri bir kışla değildir. Hı hı. İlmi bir kışladır belki. Evet. Bu ilmi kışlanın başkomutanı da belki o dönem itibariyle İmam Gazali'dir.
Çok güzel. Çok güzel tarif ettiniz. Hocam çok önemli noktalara da geldik. İkinci bölümün sonundayız. Özellikle ilimlerin tasnifini konuştuk. İlimlerin tasnifinden hareketle tasavvufa yöneldik. Tasavvuf ki Gazali'nin hayatında çok önemli bir yere sahip. Yaşadığı en büyük krizin çıktıları noktasında sonuçları İslam dünyasına uzanan, İslam düşünce dünyasına uzanan sonuçlar vermiştir belki diyebiliriz. Ve son olarak yine değindiniz Fatımilerin Eser Üniversitesi oluşumu, evet, ve öbür cephede Selçukluların Nizami medreseleri ve Gazali komutasında fikri bir mukavemet. Buradan 3. bölümde kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Son sözlerinizi rica edelim ve veda edelim.
Belki bir sonraki bölümü şekillendirmesi açısından tasavvuf ve şeriat. Tasavvufa çok değindik. Şeriata hakeza kısmen değindik ama tasavvufun varlığı şeriatı bilen ve yaşayan kimselerle o dönem itibariyle mevcut idi. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhe bir gün diyorlar ki bizi zühde ulaştıracak, bu tasavvuf yapacak, ahiretimizi kurtaracak, zühd ve tasavvufla alakalı bir kitap yazsan diye bir teklifte bulunuyorlar. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh de diyor ki Ebu Hanife'nin talebesi, ikinci talebesi olan, ben size Kitabul Beyai yani alışveriş hukukunu yazdım diyor. Bu şu demektir: bir kimse fıkhi hayatına, alışverişine, helaller haramlar çerçevesinde riayet edecek olursa bu aynı zamanda kişinin ahiretinde kazanması anlamına geliyor. Yani bu şu demektir: tasavvufu biz şeriattan, tarikatı şeriattan ayıramayız. O dönem itibariyle tasavvuf yani zühd İnsanların hayatında öyle bir noktada ki tarikat ve şeriat birbirinden hali ve bağımsız değil. Yani bir kimsenin muttaki olabilmesi veya ahiretini kazanacak surette adım atabilmesi için ilaveten yapacağı başka gayretlere ihtiyaç kalmıyor. İbadetlerini yapıyorsa, hükümlere riayet ediyorsa, helal haram hassasiyeti varsa, özellikle ticaret yaparken alışverişine riayet ediyorsa, hayatının bütün alanlarında, bütün şubelerinde Allah Teala'nın koymuş olduğu şeriata, şer'i hususlara riayet ediyorsa, İmam Muhammed'in dediği gibi helal ve haramlara riayet ettiği müddetçe, muamelatına, insanlarla olan ilişkisine riayet ettiği müddetçe tasavvuftan kopması veya ahiretini kazanamaması gibi bir durum söz konusu değil diyelim. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Safa Bey kardeşim.
Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Aziz dinleyenlerimiz, biz İslam tarihinin en önemli isimlerinden Hüccetül İslam vel Müslimin İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebi'ne devam ediyoruz. Bugün ikinci programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bölümde tekrar Mehmet Büyükmutu hocamızla birlikte İmam Gazali'yi konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.